Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. İkinci ayrım. Aile hikayesini benimle paylaşan ve bu romanı yazmam için beni yüreklendiren Sayın Olcay Köksal'a teşekkürlerimle. Hasret mi, ölüm mü deseler, ölümü seçerdi tereddütsüz, hiç gözünü kırpmadan. Ama ona soran olmadı ki. Adım adım Anadolu'nun bağrına. Okuyacağınız, izleri Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet öncesi dönemine dayanan, gerçek yaşamdan alınmış, ağıt gibi bir hasret öyküsü. Kırşehir Keskin'de başlıyor. Öykümüzü dinlendirmeden önce kahramanlarımızın köklerini kısaca irdelemenin yararlı olacağını düşünüyorum. 13. ve 14. yüzyıllarda Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Oğuzların Beydili boyunun Cerit aşireti önce Musul-Kerkük civarına yerleşir. Ancak iklim ve çetin doğa şartlarından dolayı Adana, Maraş, Antep vilayetlerini içine alan geniş araziye yerleşmeyi istemektedirler. Yerleşik düzendeki bölge halkının engelleme çabaları yüzünden uzun ve zorlu mücadeleler vermek zorunda kalırlar. Bu arada Cerit aşireti beyi Mustafa Bey, 4. Murat komutasındaki kuvvetlerle beraber 1635-1638 yılları arasında yapılan İran-Revan seferine katılır. Cerit aşireti büyük yararlılık gösterir ve padişahın memnuniyetine mazhar olur. Ancak yerli halkın şikayetleri üzerine Beydili boyu ve Cerit aşireti Rakka'ya sürülür ve Türkiye'nin Urfa, Suriye'nin Rakka, Irak'ın Ramadi bölgelerine yayılırlar. Şartlar son derece elverişsizdir. Verimsiz topraklar, kavurucu çöl sıcağı, susuzluk. Yanı sıra Rakka bölgesindeki yağmacı Tay ve Urban Araplarına karşı mücadele etmek zorunda kalırlar. Oysa onlar Anadolu'nun serin yaylalarında yaşamayı düşlemektedirler. Devletin aldığı tedbirlere rağmen aynı yıl içinde yeniden Anadolu'ya göç ederler. 1696'da ikinci kez Rakka'ya sürgün edilen Türkmenler, Suriye çöllerinin sıcağına ve sivrisineğine dayanamayarak yeniden Anadolu'ya kaçarlar. Savaşlar, isyanlar, çekişmeler uzun yıllar boyunca sürer gider. Rakka'dan Toroslara, oradan da Kırşehir'e doğru yola çıkan Sil Süpüroğlu aşiretinin mensup olduğu Ceritler, önlerine çıkan Urban Araplarını ve Avşarları yenerek yollarına devam ederler. Bir süre Orta Anadolu'da kaldıktan sonra bu kez de Toroslara sürülerek Adana Ceyhan yöresine yerleşirler. Ne var ki akılları hala Kırşehir yöresindedir. Padişah 2. Mahmut zamanında Cerit aşireti beyi Sil Süpüroğlu Ali Bey, Şam'da çıkan isyanı bastırmakla görevlendirilir. Padişahın fermanını alır almaz yola koyulan Ali Bey komutasındaki kuvvetler isyanı bastırırlar. Padişah bu durumdan çok memnun kalır ve Cerit aşiretine istedikleri toprakları hediye eder. Kırşehir yöresindeki serin ve ormanlık bir yayla olan Hamit bölgesine gelerek 17 köyü içine alan topraklara yerleşirler. Sonunda Hamit köyü merkez olmak üzere Keskin ve civarını mesken tutmayı başarmışlardır. 2. Mahmut 1834'te beylik mührünü Ali Bey'in oğlu olan aşiretin o zamanki beyi Osman Bey'e verir. Romanımızın ilk bölümünün geçtiği yıllarda Keskin'de sosyal yaşam son derece canlıdır. Keskin, Hamit ve civarındaki Türklerle azınlıklar ve aileleri arasında hiçbir sorun yaşanmamaktadır. Komşuluk ilişkileri çok iyidir. 1. Bölüm. Keskin'de bir akşam vakti. Güneş, yorgun bedenini Keskin'in üzerinden sıyırıp dinlenmeye çekilirken, gecenin diri soluğu Arnavut kaldırımlı sokakların üzerine perde perde inmekteydi. Gün boyu tarlalarda, bahçelerde, zeytinliklerde, üzüm bağlarında ter dökmüş toprak işçileri, ırgatlar, ameleler bir an önce evlerine varmanın telaşı içindeydiler. Ticaretle uğraşan tüccar ve esnaf kesimi ise bir iş gününü daha tamamlamış olmanın huzuruyla dükkanlarının kepenklerini indirip aceleci adımlarla evlerinin yolunu tutuyorlardı. Gündüzün cıvıltısı gecenin sükunetine devrediyordu nöbeti. Ak karaya, aydınlık karanlığa doğru dolu dizgin yol alırken saygın ve itibarlı ailelerin yüksek duvarlarla çevrili evlerinin önünde akşam namazında yakılıp sabah namazına kadar yanık bırakılacak kandiller kimi güçlü, kimi ölgün ışıklarıyla, karınca kararınca yollarını aydınlatıyordu gelip geçenlerin. Bu kandillerden belki de en büyük ve en gösterişli olanı, Cirit Aşiret Bey'i Hacı Ali Bey'in iki katlı, görkemli evini ve geniş bir araziye yayılmış cennet misali bahçesini dış alemden soyutlayan demir kapının üzerinde duruyordu. Geniş bir aileye sahipti Hacı Ali Bey. Tam 10 çocuğu vardı. 5'i, ilk karısı Ümüş Hatun'dan. Bunlar Göğüş Bey, Mahir Bey, Esat Bey, Osman Bey ve Abdullah Bey'di. 5'i de Ümüş Hatun'un üstüne kuma gelen ikinci karısı Fatiş Hatun'dandı. Bunlar da Münir Bey, Yahya Bey, Şaziye Hatun, Zahide Hatun ve Taceddin Bey idi. Taceddin Bey dışında hepsi evlenmiş, ev bark sahibi olmuş, çoluk çocuğa karışmışlardı. Bey ailesinin bütün fertleri aşiret içinde ve Keskin'de saygı gören ayrıcalıklı insanlardı. Aileye mensup küçük çocuklar bile köylüler tarafından özel bir saygı görmekteydi. Bey soyundan gelen erkek evlatlar yaşları ne olursa olsun bey unvanı alıyor ve kendilerine öyle hitap ediliyordu. Kız evlatların adlarının sonuna ise mutlaka hatun ibaresi getiriliyordu. Fatiş Hatun 1834'te beylik mührünü 2. Mahmud'un elinden alan Osman Bey'in ikinci kuşak torunu ve kocasının kıymetlisiydi. Beline kadar uzanan kuzguni siyah saçları, rastık çekerek daha da belirginleştirdiği kömür karası gözleri, o kadar çocuğu doğuran kendisi değilmiş gibi attığı her adımda ahenkle salınan endamıyla Hacı Ali Bey'in hayatına ikinci bir bahar esintisi getirmişti. İlk karısına da aynı derecede düşkündü Hacı Ali Bey. Ancak Ümüş Hatun'a derin bir saygı duyarken, gönlünün tüm muhabbetini Fatiş Hatun'un önüne sermekten kendini alamıyordu. Fatiş Hatun'un aile fertleri üzerindeki hükümran tavrı, zaman zaman hırçınlığa varan dediğim dedik yaklaşımları da büyük bir ihtimalle buradan kaynak buluyordu. Fatiş Hatun akşam yemeği telaşındaydı. Mutfaktaki hazırlıklara nezaret ediyor, emirler yağdırıyordu çalışanlara. Her şey mükemmel olmalıydı. Öyle ki sofraya oturan hiç kimse ağzına atacağı tek bir lokmada bile en ufacık bir kusur bulamamalıydı. Özel bir geceydi bu. Birazdan bütün aile, oğullar, kızlar, gelinler, damatlar ve torunlar bir araya gelecek, bin bir çeşit ağız tadıyla günün yorgunluğunu sofrada bırakacaklardı. Bir kişi hariç. İşten az önce dönen Taceddin, bu akşam ailesiyle beraber olamayacaktı. Arkadaşlarıyla buluşmaya hazırlanıyordu. Öfke içindeydi Fatiş Hatun. Oğluna söz geçirememenin kızgınlığıyla hırsını Hacı Ali Bey'den alıyordu. Bekliyordu ki kocası bir adım öne geçsin, baba olarak tavrını koysun, yola getirsin oğlunu. Ne gezer? Bey kimliğiyle herkese olduğu gibi küçük oğluna da aynı sakinlik ve hoşgörüyle yaklaşmasına akıl erdiremiyordu Fatiş Hatun. Üstelik söz konusu haytalık etmeye meyyal bir erkek evlatken. Evin en küçüğüydü Taceddin. Belki de bu yüzden gerek babası gerekse aralarında epey yaş farkı bulunan ağabeyleri tarafından çok seviliyor ve şımartılıyordu. Zaman zaman keşke bu kadar okutmasa mıydık bu oğlanı diye hayıflandığı oluyordu Fatiş Hatun'un. Hem oğulları hem kızları bey ailesinin imkanlarıyla günün en iyi eğitim kurumlarında en iyi şekilde yetiştirilmişlerdi. Ancak Taceddin bir adım öne geçmiş, ağabeyleri Kırşehir rüştiyesini bitirmekle yetinip çiftçilik ya da ticaretle uğraşırlarken Taceddin Mektebi İdadi'yi yani bugünkü ismiyle liseyi bitirerek tahsildar olarak devlet dairesine girmeyi başarmıştı. Bu akşam da bir araya geldiklerinde güçlü bir sac ayağı oluşturdukları iki arkadaşıyla buluşup devlet memuriyetine kabulünü kutlamaya hazırlanıyordu. Omorfia'nın tavernası. Aris elindeki sokak fenerini demir kapının önünde durmuş arkadaşlarını bekleyen Taceddin'in üzerine tutup uzunca bir ıslıkla bakışlarından dökülen beğeniyi dile getirdi. Bu ne yakışıklılık bre Taceddin, yakacaksın şu keskinin kızlarını. Senin yanında gezmek bize haram. Bir adım gerisinde duran Artin, ne de olsa kalem efendisi diye söze karıştı. Senin benim gibi rastgele çıkacak değil ya sokağa. Gerçekten de bir başka yakışıklı, bir başka şıktı o akşam Taceddin. iyi bir terzinin elinden çıktığı ilk bakışta anlaşılan siyah poturu, dipnot 1, potur, arka tarafı kırmalı, kalçadan dize kadar geniş inen, dizden aşağısı baldıra yapışacak tarzda dar bir pantolon türü. Beyaz gömleği, çuha cepkeni, siyah meşinden gıcır gıcır kunduraları, gömleğinin üzerine sağdan sola doğru çaprazlamasına taktığı gümüş köstekli saatiyle yalnız genç kızların değil, her yaştan kadın ve erkeğin beğenisine mazhar olacak mükemmel bir görünüm sergiliyordu. Uzun boyu, duru beyaz teni, düzgün yüz hatları, kömür karası gözleri, her baş hareketinde sağa sola savrularak harelenen simsiyah gür saçlarının yanı sıra taşıdığı meziyetleri benliğinde saklı tutup yeri geldiğinde gün yüzüne çıkarmasıyla kimi zaman sıcakkanlı, esprili, çapkın bir deli fişek oluyor, kimi zaman da ağırbaşlı, bilgece tavırlarıyla genç kızların hayallerini süslemeyi fazlasıyla hak ediyordu Taceddin. Aris ile Artin de boylu poslu, yakışıklı gençlerdi. Ama yaptıkları işler giyimlerine Taceddin kadar özen göstermelerini gerektirmiyordu. Aris'in ailesi çiftçilikle uğraşıyordu. Halleri vakitleri yerindeydi. Tarlalar, bağlar, bahçeler. Keskin'in içindeki evlerinden başka bir de çiftlik evleri vardı. Artin ise genç yaşına rağmen tam bir ticaret erbabıydı. Babası ve ağabeyiyle beraber çarşı içinde büyük bir manifatura dükkanı işletiyorlardı. Yünlü, pamuklu, basma, pazen, ipek, atlas. Tüm kumaşların en iyileri onların dükkanındaydı. Sık sık İstanbul'a mal almaya giderdi Artin. Hacı Ali Bey de müşterileri arasındaydı ve Artin'in babası Sarkis Efendi ile yakın dostlardı. Gece gezmelerinde gidilecek yere karışmazdı Taceddin. Zaten muhabbet edip eğlenilecek kaç mekan vardı ki şu keskinde. Hepsini de gayrimüslimler işletiyordu. Bu konuda söz sahibi, biri Rum, diğeri Ermeni iki arkadaşı dururken Taceddin'e söz düşmezdi. Olsa olsa tercihini söyleyebilirdi. ''Nereye gidelim?'' diye usulen sordu Aris. ''Omorfiyanın tavernasına ne dersiniz?'' Artin'in yanıtını beklemeden ''Tamam'' dedi Taceddin. Onun aklından ve gönlünden geçen de buydu. İlk kez bir hafta önce gitmişler, muhabbeti ve eğlencesi bol bir gece geçirmişlerdi tavernada. Seviyeli ve kaliteli bir mekandı. Gayrimüslim müşterilerin yanında keskin eşrafından hali vakti yerinde tüccarlar, çiftçiler de Omorfia'nın tavernasına konuk olabiliyorlar ve izzetle, ikramla ağırlanıyorlardı. İçeriye girdiklerinde köşelere yerleştirilmiş çiçek ve kuş motifleriyle bezeli üç ayaklı kandiller ve masaların üzerindeki taba renkli tek mumluk toprak şamdanların içindeki ince beyaz mumlarla bu tür eğlence yerlerine has, hafif loşluğu muhafaza edecek derecede aydınlatılmış salon yeni yeni dolmaya başlıyordu. Bu tür eğlence yerlerine has, hafif loşluğu muhafaza edecek derecede aydınlatılmış salon yeni yeni dolmaya başlıyordu. Kapının ağzında beliren yeni misafirleri görmesiyle dikilip durduğu yerden ok gibi fırlaması bir oldu Morfia'nın. ''Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz, şeref vermişsiniz tavernamıza.'' diyerek yüreğinden taşan sevinci gizlemeye gerek duymadan kare şeklindeki ahşap masalardan en öndekine buyur etti misafirlerini. Gecenin bu en itibarlı misafirlerine hizmet etmek zevkti Omorfia için. Onlara üçüne birden itibar kazandıran ise Taceddin Bey'in varlığıydı kuşkusuz. Koskoca Cerit Bey'in oğlu iki hafta üst üste gelmekle büyük şeref bahşetmişti. Hem Omorfia'ya hem de bu mütevazi eğlence mekanına. Hemen mutfağa seyirtti Omorfia. ''Acele edesiniz.'' dedi telaşla. ''Ağır misafirlerimiz var. Büyük tepsiyi donatasınız. Hadi Yorgo, Sofia. Siz de sallanmayasınız kızlar. Anastasia, Patricia, meyve dilimleyesiniz tabağa.'' Kapı aralığından salona şöyle bir göz attı Yorgo. ''Beyoğlu da gelmiş ha?'' diye güldü ağzının içinde. ''Ne içecek beyzadeler?'' Telaştan sormayı akıl edememişti Omorfia. Ama bir önceki gelişlerinden edindiği tecrübeyle rakı dedi. Gene de sorasın kendilerine. Şarabımız ev yapımı diyesin. Şarabı da rakıyı da üzüm bağlarından gelen taze misket üzümleriyle kendileri imal ediyorlardı. Peynirini bile kendisi mayalardı Omorfia. Kendi elleriyle kırardı zeytinlerini. Salatalara, yemeklere konulan sebzeler bostandan gelir, mezelerin hepsi taze malzemeyle hazırlanırdı. Rakıyı karafakiye doldurdu Yorgo. rakı bardaklarıyla beraber yuvarlak bir tepsiye yerleştirdi, salona geçti. Küçük ahşap masalardan bir tanesi Amorfya'nın ikramlarına yetecek gibi görünmüyordu. Elindeki tepsiyi Taceddin, Aris ve Arti'nin oturduğu masanın üzerine koydu. Hemen yanındaki boş masayı çekip sofra alanını genişletti öncelikle. Mezeler de hemen geliyor diyerek mutfağa döndü. Sofia doldurduğu küçük meze tabaklarını yayvan bir tepsiye sıralamakla meşguldü. Üzerine zeytinyağı gezdirilip kekik dökülmüş beyaz peynir, taş kırma zeytin, tahinli köz biber, yaprak sarma, plaki, cacık, patlıcan biber kızartma, bol zeytinyağlı salata. Tepsidekileri dikkatle inceledi Amorfya. Bir kasede sarı leblebi koydu aralarına. ''Hadi Vasili'' dedi, ''düşesin önüme. Sen taşıyacaksın ama servisi ben yapacağım.'' Neredeyse tamamıyla dolmuştu salon. Yeniliyor, içiliyor, bol bol muhabbet ediliyordu. Tabaklar, bardaklar boşaldıkça keyifler artıyor, sohbetler kahkahalarla sarmalanıyordu. Mutfağın yükü azalmıştı. ''Hadi Yorgo'' dedi Amorfya, ''zamanıdır artık. Sen de Vasili. Bundan sonraki ikramımız kulaklaradır, gönülleredir.'' Sedirin üstündeki odunu kutusundan çıkardı Yorgo. Darbukasını kaptı Vasili de. Masaların önündeki boşluğa çektikleri sandalyelere yerleştiler. Salonun uğultusu arasında kaynayıp giden birkaç namenin ardından kulaklara dolan ahenkli müziğin sesiyle kucaklaşmak istercesine sus pus oluverdi insanlar. İçli bir hasret şarkısıydı Yorgo'nun ilk söylediği. Gözleri yarı kapalı, yaralı bir yüreğin isyan dolu seslenişine aracılık ediyor gibiydi. Üzerine iliştiği sandalyede büzüşüp kalmıştı Amorfya. Sımsıkı kapadı gözlerini. Uçsuz bucaksız, mutlak bir karanlığın içine yuvarlanıvermeyi düşledi. Keşke mümkün olabilseydi. Üç ayaklı kandillerin, masaların üzerine serpiştirilmiş mumların hepsini bir nefeste söndürebilseydi keşke. Ah Dimitri, ah diye mırıldandı. Kandillerin süreklediği yaşam, sönmesi ise ölümdür derdi Dimitri. Onu ölümün acımasız ellerine teslim ederken, kendi hayatındaki bütün kandilleri de beraberinde söndürmüştü Amorfya. Tam 2 yıl önce bugün. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 22. Devamı 3. ayrımda.